Türkiye'de göç ve iltica.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, hepinize merhaba diyoruz Türkiye'de göç ve iltica programından. Efendim program yapımcımız Kadriye Şenel, kumanda masasında Cihan Aydoğan ve bendeniz Cem Kırçak. Her zaman olduğu gibi hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyoruz. Türkiye'de saat 14'ü 6 dakika geçiyor ve bu programda çok değerli iki konuğumuz var. İlki İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi İGAM Başkanı Sayın Metin Çorabatır, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Biz konuk dedik ama her programımızda yakından bildiğiniz, gayet iyi tanıdığınız Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden değerli hocamız Sayın Mehmet Okyavuz da stüdyomuzda her zaman olduğu gibi yerini aldı. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, mülteci hukukunda güncel gelişmeler sempozyumu düzenlendi. Ama buna geçmeden önce bizi arayabileceğiniz telefon numaraları ve e-posta adresimizi hatırlatmakta her program yaptığımız gibi fayda var. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21, tekrarlamakta yarar var. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. E-posta adresimizde göç ve iltica, daha doğrusu goçveiltica@trt.net.tr. Tekrarlayalım. E-posta adresimiz goçveiltica@trt.net.tr. Telefon numaraları ve e-posta vasıtasıyla bizi arayabilir, duygu ve düşüncelerinizi aktarabilir, sorularınız varsa onları da iliştirebilirsiniz. Efendim, açılışta da vurguladığımız üzere mülteci hukukunda güncel gelişmeler sempozyumu düzenlendi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyumda göç yönetimi ve sığınma ilişkisi, temel haklar ve mülteciler, sığınma usulüne ilişkin sorunlar ve gelişmeler, mültecinin kimliği ve hukuki statüsü üzerine değerlendirmeler, mülteci hukukuna karşılaştırmalı bakışlar başlıkları ele alındı. Son dönemde binlerce insanın bölgedeki koşullar nedeniyle sığınmacı mülteci konumuna gelmesi, bu alandaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri nasıl etkiledi? Bütün bunları ele alacağız. Dolayısıyla program içerisinde sempozyum üzerine değerli konuklarımızdan değerlendirmeler alacağız. Mültecilerin hak ve hukukuna da şöyle genel açıdan bakacağız. Şimdi tabii mülteci deyince, yani özellikle son 3-5 yıldır ya dünyanın her zaman gündeminde olan bir konudur bu. Sizlerin de gayet iyi bildiği gibi değerli konuklarımız, ama ülkemizi de çok yakından enterese ettiği için bizim gündemimizden hiç eksik olmadığı, olacağı da pek benzemiyor. Şimdi Sayın Çorabatır, özellikle bu sempozyumda sizin de takdim ettiğiniz konular vardı dinleyicilere, evet, izleyicilere. İsterseniz bir genel bakış açısıyla sizin pencerenizden durum nasıl görünüyor, onu bir rica edelim. Bu sempozyum özellikle ne gibi bir fayda sağladı? Kimler katıldı? Kimler geldi? Ne gibi başlıklar, hangi konular sunuldu? Gerçi burada özetlemeye çalıştık ama bir de sizin pencerenizden.
Öncelikle hem size teşekkür ederim, hem Mehmet Hocama, hem de bu sempozyumu düzenleyen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne, başta Sayın Dekan Arzu Hanım, genç ve bu alana gönül vermiş akademisyenler Neva Öztürk hocamız, Serdar Sirmen hocamıza ve de buna büyük katkıda bulunan Raoul Wallenberg Enstitüsü'ne müteşekkirim ben bu konuya gönül vermiş bir insan olarak. Çünkü tarihi bir toplantıydı. Biliyorsunuz bugün artık Suriye krizi Türkiye'yi de aştı, diğer komşu ülkeleri de aştı. Avrupa krizi, hatta global bir kriz haline dönüştü. Şimdi her gün sahadaki durum değişebiliyor. Her gün yeni gelişmeler oluyor. Ama bu gelişmelerin bir tortusu var. Bunu da hukuk çerçevesine oturtmak, biraz daha sakin ve daha hukuksal veya teorik çerçevede ne oluyoru anlamak için bu tür sempozyumlar çok önemli. Yani olayın peşinde koşuyoruz, bir toz duman var ortada. Fakat hukuk neresi veya hukuk bu olayın neresinde duruyor, hukuksal açıklarımız nelerdir? Bu açıdan bu sempozyum çok yararlıydı, tarihiydi. Çok değerli genç arkadaşlar, akademisyenler, hukukçular çok güzel tebliğler, doktora veya master çalışmalarını bizimle paylaştılar. Hakikaten ben heyecanlandım çünkü yıllardır bu işteyim. 90'lı yıllarda bu alanda çalışan akademisyen bulmakta güçlük çekiyorduk. Şimdi onu aştık ve değerli uluslararası normlarda çalışmalar oluyor. Bu sempozyuma bunun dışında yurt dışından çok değerli katılımcılar oldu. Yani. Oxford Üniversitesi'nden Catherine Costello gibi isimler, başka isimler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir arkadaşımız. Şu anda hatırlayamadığım birkaç uluslararası uzman da katıldı, isimlerini hatırlayamadım. Onlar da çok değişik boyutlarda uluslararası hukuki çerçeveyi çizdiler. Dolayısıyla programın açılışında Göç Yönetimi İdaresi Genel Müdürü Sayın Atilla Toros geldi, bir açılış konuşması yaptı. O da başlangıçta bir genel Türk devletinin yaklaşımıyla ilgili bir çerçeve çizdi. Ve o çerçeve içinde de herkes kendi alanında kimi eleştirel, çoğu eleştirel ama yapıcı eleştirel olarak bu konu tartışıldı. Tam da Türkiye'nin şu konuda, sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da ihtiyacı olan bir tartışmaydı. İşte konularına baktığımız zaman denizde arama kurtarma veyahut da ülkelerin sığınma sorumluluklarının nerede başladığı, açık denizden işte kendi karasularına veya kendi topraklarına doğru uzanan bir perspektifte kim nereden sorumlu? Yeni Türk yasasının biliyorsunuz 2014'te tam anlamıyla yürürlüğe giren yabancılar ve uluslararası koruma yasasının getirdikleri ve henüz getiremedikleri eksiklikleri, hataları dile getirildi. Geçici koruma altında biliyorsunuz bu 2 milyon Suriyeli Türkiye'nin geçici koruma sistemi altında. Orada karşılaşılan sıkıntılar, neler yapılması lazım? Çok böyle her yönüyle kapsamlı bir
ele alındı. Şimdi çok özür dilerim. Evet. Yeri gelmişken ikinize de soracağım onu. O çok önemli bir konu. Şimdi resmi yetkililerin resmi açıklamalarına göre 2 milyon Suriyeli sığınmacı var. Veya değişik ülkelerden de var Suriyelerle birlikte gelen. Şimdi bunların barınması, beslenmesi, yani yiyeceği, içeceği çok büyük problem. Hep biz bundan dem vurduk başından beri. Ey dünya, bize yardım edin bu konuda. Bakın biz tek kalıyoruz falan diye komik komik rakamlar geliyor. Bu ana kadar da herhalde 7-8 milyar dolar civarında bir para harcanmış. Yabancılar, sempozyuma katılanlar, Sayın Okya Yüz'e de sorayım bunu. Bu Türkiye'nin katlandığı bu meşakkati, bu ızdırabı fark edebiliyorlar mı? Değerlendirebiliyorlar mı?
Hocam buyurun.
İkinizden de rica
edeceğim. Ben önce şunu belirtmek isterim. Ben sempozyuma katılmadım. Dolayısıyla genel şeyler ancak.
Siz bir akademisyen olarak sizin görüşünüzü.
Valla benim görüşüm ki şöyledir. Son zamanlarda öyle geliyor ki çelişkili bir durum güya. Avrupa gittikçe kendi ihtiyaçları doğrultusunda tabii ki ve kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye'nin bu konuda fazla bir baskı altında olduğunu bence gittikçe kabul etmek zorunda kaldı. Ama hala Avrupa'da tabii ki kalıcı çözümler, yani şu an biliyorsunuz Merkel örneğin bu yük paylaşımı, sorumluluk paylaşımı nasıl oluyor, bu konuda anlaşmış değiller ama zannedersem Avrupa ister istemez bu konuda kendi stratejilerini oluşturmak zorunda kalacaktır ve burada Türkiye'nin de yavaş yavaş gittikçe, bilmiyorum Metin Bey ne dersiniz, etkileyici ya da etkin bir aktör olarak ortaya çıkması gittikçe gündeme gelecektir. Bu aslında bir anlamda, onu soru soracağım, umut verici olabilir. Fakat ben başka bir şey belki de sormak isterim Metin Bey'e. Çünkü biz bu programda hani bu hukuk meseleleri bir yana, bu teknik formel bir yanı var. Bir de hani göç toplumsal dinamiklerle ilgili. O toplumsal dinamik, en büyük sorun çoğu zaman bu göç mülteci konusunda toplumsal dinamiklere cevap verilememesi, değil mi Metin Bey? Dolayısıyla burada sizin kendi sunumunuz da var Metin Bey. Bence buna önem veririm. Çünkü biz hani teknik, formel, hukuki boyutlara biraz daha önce değindik. Biraz teknik olmamak için hani bu kalıcılık, yani bu yeni yasalar, bu yasadaki gelişmeler, paragraflar, şunlar bunlar. Bu kalıcılık meselesini, çünkü bu insanların artık bence yarısından fazlası kalıcı, değil mi? Yani %50'yi bence aştı. Bu kalıcılığa bu yeni gelişmeler cevap veriyor mu? Ve bunlar konuşuldu mu? Siz bunu kendi sunumunuzda değerlendirdiniz mi? Ne dersiniz?
Çok özür dilerim. Kalıcılıktan kastınız gelenlerin kalıcılığı.
Gelenlerin kalıcılığı. Çünkü artık insanların %50'sinden fazlası, ve Urfa'da örneğin Kızılay'ın bir projesi vardı. Burada konuk çağırdı buraya. Örneğin orada yapılan ankette %70'i burada kalanların dönmeyecekler. Yani mümkünse kalacağız diyebiliyorlar. Hani bu insanların yarısından fazlası artık buralı. Buralı olacak. Burada kalacak. Değil mi? Öyle bir şey var. Ve dolayısıyla bu yasalar, bu yeni gelişmeler buna cevap veriyor mu, vermiyor mu? Ne yapılması lazım Metin Bey? Ve bu misafir statüsü var ya, bu hani bunlar bizim misafirlerimiz, konuklarımız. Bu hala buna uyuyor mu? Yoksa bu biraz demode oldu mu? Hani bir tarafta misafir diyoruz. Bunu hep soruyorum. Misafir, bir tarafta misafir diyoruz. Misafir kalıcı, geçici bir statüdür. Bir tarafta da biliyoruz ki kalacaklar. Bu sempozyumda bunlar konuşuldu mu? Ve siz ne dersiniz bu konuda?
İsterseniz iki soruyu da bir arada toplamaya
katılımcıların
çalışayım.
Görüşü bu konuda.
Avrupa ne durumda, bu olaya nasıl bakıyor? Maalesef işte 2011 Nisan ayında başladı. Komşu ülkeler olan Türkiye, Lübnan, Ürdün'e yönelik mülteci göçü. Suriye'den. O günden bu yana bu üç ülke başta, ama onun yanı sıra işte Irak olsun, Mısır olsun, başka ülkelerde büyük bir yük taşımaya başladılar. En büyük mülteci yükünde hemen hemen Türkiye, Lübnan, Ürdün, bunlar taşıyor. Bütün çağrılara rağmen, Birleşmiş Milletler'in çağrılarına rağmen, ülkelerin çağrılarına rağmen dünyanın geri kalan kısmı, başta Avrupa Birliği olmak üzere, yeteri kadar ilgi göstermediler. Bugün artık bu durum değişti, çünkü kriz artık kendi kapılarına, kendi başkentlerine geldi. Burada yalnız tabii bu lakaytlık mı diyeceğiz, ne diyeceğiz? Tamamen %100 de, yani şöyle söyleyeyim, bize verilen yardımlar, Türkiye'nin çağrılarına, Türkiye için Birleşmiş Milletler'in yaptığı çağrılara verilen cevaplar beklenenin ancak %30'un altında oldu. Çok düşük bir gerçekleşme oldu. Burada biraz da bizim Türkiye olarak bu yardımları alma yöntemlerimiz de eleştiriliyor.
Ne gibi?
Bu uluslararası insani yardımın bir işleme şekli var. Bunu sivil toplum kuruluşlarıyla daha transparant ve daha çok bir plana göre yapmak lazım. Yani ihtiyaçların belirlenmesi lazım. O ihtiyaçlara göre donör ülkeler, bağışçı ülkelerin para ayırması lazım. Ben eğitim sektörüne, ben engelli mülteci çocuklar için veyahut da sağlık sektörü gibi.
Bunu talep böyle, de ediyorlar değil mi Metin?
Talep
de
ediyorlar.
Plan mı vermiyoruz biz Türkiye olarak?
Plan da yok.
Koordinasyon
yani
yok.
Belki koordinasyon. Bunu şimdi Sayın Başbakanımız yeni bir baş danışman tayin etti. Murtaza Yetiş Bey, çok değerli bir arkadaş. Kamu kurumları arasında da yeteri kadar, olayın tabii çapı büyüdükçe koordinasyon sorunları çıkıyor. Bir de bu, yani donör diyor ki ben paramı sağlık sektörüne yatırmak istiyorum. Ama bir sağlık planı yok veyahut da var, paylaşılmıyor. Türkiye'nin tavrı şu: parayı bana ver, bir kanalla ya AFAD veya bir şey, ben harcayayım. Burada bir
çok özür dilerim, daha iyi anlaşılması için biraz daha açalım. Evet. Yani siz diyorsunuz ki filanca devlet yardıma hazır ama Ben verdiğim paranın nereye gideceğini bilmek istiyorum. Bana bu konuda bir plan getirin. Ölüme tabii, Türkiye tabii, olarak. Tabii. Ben ona göre size bir ödeme yapayım. Bileyim ki ondan sonra şu kadar para şu sektörde şu tabii. işler için kullanılmış.
Nasıl kullanılacak? Ha,
bunu biz yapamadığımız evet. için evet. burada sıkıntılar oldu. Orada, bugüne evet, kadar anladığımız bu.
Alabileceğimiz bazı miktarları alamadım. Da almadık. Avrupa'da bu kriz artık Avrupa'nın bir krizi haline geldi ve son zamanlarda işte Türkiye'den bu göçü nasıl engelleriz? Türkiye ile işbirliği nasıl yapılabilir? Türkiye ön plana çıktı. Bir stratejik ortaklık şeyi 2 gün önce Avrupa Birliği tarafından ortaya atıldı. 1.1 milyar euro Türkiye'ye evet. vermek ama karşılığında da işte tasvip etmedim benim şahsen. İşte 6 tane kamp kurmak, hı hı. büyük kent kurmak gibi öneriler, ön koşul diyebileceğimiz öneriler.
Tasvip etmediğim dediniz. Belki evet. daha önce bunlar konuşuldu ya, ama sayın evet. Çorabatır'ı
ya şöyle belki şöyle bir şey söylemek lazım. Burada tehlikeli bir Metin Bey çok güzel bir şeye işaret etti. Çünkü aslında Avrupa'nın yapmak istediği biraz da değil mi Metin Bey? Türkiye eskiden beri bu göç konusunda hep tepki veren bir ülke konumundaydı. Emek göçünde de böyleydi. Tam Türkiye böyle bir aktör, etkin bir aktör olma yolunda ilerlerken işte tam da bu eksikliklerin yüzünden hani bu plan sunamama, koordinasyon yapamama belki Avrupa yeniden sanki bizi bu ülke konumuna indirgemeye çalışıyor. Bu tehlikeli bir durum. Dolayısıyla böyle bir durum olduğu zaman Türkiye'nin etkin aktör olma olasılığı azalıyor. Bu tehlikeli bir durum. Yani bir çelişkili bir durum yaşıyoruz sanki.
Vallahi ister istemez etkili bir aktörüz. Ama aynı işte, dili konuşmamız lazım. Konuşmuyoruz. Türkiye biraz daha farklı bir dille yaklaşıyor. Avrupa farklı bir dille. Umarım yakın zamanda mesela...
Gerçi Metin Bey sözünüz kestim. Böyle tek bir monolitik Avrupa da yok.
Yok tabii.
Kendi aralarında onu diyecektim. Da çok şeyler,
Avrupa aslında ikiye bölündü tabii.
İkiye yani, bölündü dediniz. Şimdi neden ikiye bölündü? Az sonra onu da konuşacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
İkiye bölündü dedik. Bu arada Türkiye'de saat 14'ü 22 dakika geçiyor. Efendim Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor. Sayın Metin Çorabatır'a kulak vermiştik. Evet buyurun.
Evet ikiye bölünme şöyle burayı kısaca tamamlayayım. Mülteci haklarını savunan gruplar var. Kamu oylarında sadece hükümetlerin nezdinde değil. Bir de mültecilere karşı işte bu insanları istemiyoruz diyen bir grup var. Bunun da sıkıntısı yaşanıyor. Kalıcı... lık konusu evet. Gündeme geldiği zaman hocamın yönettiği soru. Tabii bunu bilemiyoruz. Yani mülteci hareketleri nereden, ne zaman, kaç kişi geliyor, nasıl bunu kestirmek zor ise ne kadar kalacakları kestirmek zor. Yani şunu biliyoruz. Kişileri mülteci yapan koşullar devam ettikçe insanlar geri ne gönderilebilirler ne de geri çok ender annesi ölmek üzere riske atar kendisini gider annesini görmek ister. O tür gönüllü geri dönüşler dışında geri de gönderemiyorsunuz. Bu insanlar da tehlikeye gitmiyorlar çünkü kaçmışlar. Geri dönüşler iki şeye bağlı. Ben peşin konuşmak istemiyorum geri dönmeyecekler diye. İki şeye bağlı. Ülkelerinde kendilerini mülteci yapan koşullar ne zaman kalkacak? Kalktıkları zaman hem onları barındıran ülkenin onları geri gönderme hakkı var. Tamamen normale dönerse o. Hayatlarındaki veya özgürlükleri üzerindeki tehlikeler ortadan kalkarsa artık mesela Türkiye siz gidin diyebilir. Buna hakkı var.
Ama filan diyemez. Efendim? Filan diyemez. Bunu Avrupa'da yaşadık. Şöyle, çocuklar dünyaya
ama
geliyor.
Tabii işte başka faktörler hı-hı. var. İkincisi bu krizin daha ne kadar uzayacağı önemli. Evet. Yani 1-2 sene sonra bir siyasi çözüm bulunursa sahada çok şey değişiyor. Şimdi Rusya girdi. Yepyeni dinamikler var. Bir güvenlik olayı olursa ve bu insanlar da yani 1-2 seneden sonra belki bazı insanlar dönmek isteyecekler. Çünkü onlar orası onların vatanı. Evleri, tarlaları, mülkleri, dedelerinin, atalarının mezarları. Ya bunlar bir insanı bir toprağa bağlayan kültürü, şeyi, yemek tarzı, her şeyle neticede vatan vatan. Ve o insanların bir kısmı dönecek. Burada doğan mesela 300 bin kadar bebek var. Hmm. Onlar Suriye'yi bilmeyecekler. Hmm. Eğer kriz uzarsa. Burada başarılı bir entegrasyon modeli eğer olursa ve bunu birey olarak başaranlar dönmeyebilirler. Bir kısmı iş kuranlar vesaire belki bir anda Türkiye'de bir ayakları Türkiye'de bir ayakları Suriye'de olabilir. Ama işte krizin uzaması süresi önemli. Türkiye'ye entegrasyondaki başarıları önemli. İyi entegre oldu. Çocuklar artık Türk okulunda başarıyla okuyor. Dönmez ama toplumun marjininde kaldı. Kötü bir hayat yaşıyor. Suriye'dekinden daha kötü bir hayat yaşıyor. O döner. Yani birçok faktör burada şey. Bir de tabii ülkenin geri gönderme hakkı doğuyor. Tabii tek koşulu var. Kişiyi mülteci yapan koşulların tamamen ortadan kalkması. Bireye yönelik tehditlerin ortadan kalkması. Onun için bir kısmı kalacaktır. Bir kısmı dönecektir. Dünyadaki birçok tecrübeler gösteriyor. O güvenlik ortamı yaratıldığı zaman en yakın örneğini biz yaşadık Kosova krizinde. Daha güvenlik tamamen oluşmadan bile insanlar evlerine sahip çıkmak için döndüler. Onun için
bu konuda devlet ne yapabilir Metin Bey? Ya da mesela şimdi çocuklar 300-400 bin çocuk artık bu topraklarda dünyaya geliyor. Türkçe öğreniyorlar. Hayatların, yaşamların merkezi burası oluyor. Evet. Bunların entegrasyon başarılarıyla ilgili işaretler var mı? Örneğin okulda, şurada, burada. Bununla ilgili ne dersiniz?
Vallahi işte okul kayıtları, okullara gidebilme oranları çok düşük. Burada dil sorunu var. Şimdi yoğun bir şekilde UNICEF olsun, Eğitim Bakanlığı olsun Türkçe eğitime ağırlık vermeye başlıyor. Şimdi Amman'da bir toplantı var. Yeni bir kavram resilience dedikleri dirençlilik diye mültecilerin buradaki durumlarını kuvvetlendirecek yeni kaynaklar gelecek. Avrupa Birliği demin dediğim gibi 1 milyarın üzerinde para verdi ama burada işte bu parayı nasıl harcayacağız? Kamp kurarsanız bu zaten insan haklarına aykırı bir şey. Ve entegrasyon olmaz. Yani izole bir şekilde.
Kamp yerine ne olabilir peki?
Kamp yerine onların şimdi bana sorarsanız evet. 1951 Cenevre Sözleşmesi'nde mültecinin hakları 2-3 sayfa detaylı bir şekilde yazılıyor.
Ana başlık o, temel, tabii girdik işte, bir detay.
En temel bir insanı yaşatacak çalışma hakkı. Ondan sonra eğitim hakkı, sağlık ve diğer sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı, mülk edinme hakkı, serbest dolaşma hakkı. Kamp bu serbest dolaşma hakkına karşı bir şey. Bunları yaptığınız takdirde bunlara erişimi için devletin kolaylaştırıcı bu yardımları konut, barınma hakkı, beslenme hakkı bu temel hakları karşılamak için yardım almalısınız. Bu yardımı ona kanalize etmelisiniz. Yoksa 1 milyar euro verildi. 6 tane mükemmel kamp kurdunuz. Gelecek sene bu 1 milyarın akışı, devamının garantisi yok. Avrupa bir krize girer, para gelmez.
Metin Bey, sözünüzü kestim ama yine sempozyuma bağlamak için demin bir şey sormuştum. Hani bir tarafta bu entegrasyon için bir dünya, bir sürü şey yapılması lazım. Yapılıyor da, destek merkezi şunlar buna, projeler var. Bir tarafta ama hukuka ne geleceğim, bu geçici koruma kavramı bile. Bütün bunlarla çelişmiyor mu? Hani bir tarafta bunları yapıyoruz, bir tarafta ama hukuksal anlamda belli bir kavramsallaştırma yapıyoruz. Tabii. Bu değişmesi, bu mesela konuşuldu mu, bu değişmesi gerekmiyor mu?
Konuşuldu, şimdi misafir engel değil dendi mi bu? Önce sizin demin söylediğiniz gibi. Şu anda resmi olarak geçici koruma altındaki insanlar deniyor ama geçici koruma kavramı Avrupa Birliği'nin bir yönergesi, 2001 yönergesinden alındı ve içi boştu. Bunu bir yönetmelikle doldurmaya çalıştılar. Ama 5 senedir geçici, bunun bir süresi yok. En büyük eleştiri bu yönetmeliğe ve kanuna bu. 5 senedir geçici olamazsınız. Yani Avrupa Birliği'nin yönetmeliği maksimum uzatmalarla 3 yılı öngörüyor. Geçici koruma yönetmeliği. Dolayısıyla
artık... Burada şeyler var mı Metin Bey? Gelişmeler, öneriler... Oldu mu sempozyum bunlara?
Şimdi işte Sayın Murtaza Yetiş, Başbakan'ın yeni baş danışmanıyla görüşüyoruz. Çok açık sivil toplumdan görüş almaya. 6 tane çalışma grubu daha yeniden aktive edildi. Bu demin söylediğim haklarla ilgili 6 bölümde o alanlarda uzman devlet kurumları bir araya gelip çözümler bulmaya çalışıyorlar. O açıdan tabii ki yani hükümetin de gündeminde. Ama mesela çalışma hakkı tam seçim öncesinde bir hassas bir konu. Yani Türk insanlarının da işsizlik oranının dikkate aldığımızda dolayısıyla hep böyle ötelenen bir şey.
Zaten esnaf da
evet, pek çok yerleşim esnaftı, yerinde. Şeydi. Ama yani yapılacak düzenlemelerin hem Türk vatandaşının elbette haklarını ihlal etmeyecek hem de o insanlara kalıcı bir şekilde çözüm bulacak. Yani 1 milyarı siz bir anda da harcayabilirsiniz. 1 milyar euroyu. Gelecek sene bunun veya daha sonraki seneler alınıp alınmayacağı belli değil. Ama bu insanı iş piyasasına düzgün bir şekilde koyabilirseniz kendi kendini besleyecek ve Türk ekonomisine katkıda bulunacak.
Burada bir şey sizinizi
buyurun siz buyurun.
Bir ben şey daha söylemek istiyorum. Çünkü biraz da o genel tabloyu mesela burada baktım yabancı Alman konuşmacı var örneğin. Almanya'yı çok iyi bildiğim için Almanya örneğin ya biz dedik ya demin etkin olabiliriz. Hı hı. Mesela çalışma izni düzenlemeleri aslında çok ilerici bir noktada bizde. Almanya'da örneğin tabii prosedür farklı. Mülteci statüyü almadan orada ki sadece %2'si o statüyü alabiliyor. Çalışma izni alamıyorsunuz. Hı hı. Yani örneğin burada işte bu konuşmacılar geliyor ama Türkiye bazı konuları bilmiyorum sizin fikrinizde hani onları bizi eleştiriyor ama Avrupa bazı konularda bizim gerisinde yani çalışma hukukunun da çalışma izni verilmesinin tartışılması Türkiye gibi bir ülke için çok ilerici bir adım. Şimdi, Almanya'da böyle bir şey yok.
Bir de bu işin tabii hukuki boyutu ben de Sayın Okyavuz gibi bir başka konuda yani biz daha ilerideyiz siz bu konuda ne düşünüyorsunuz evet. demek için verecektim örneği. Biz anında çok zor iştir yani on binlerce yüz binlerce insan geliyor evet. falan. Avrupa bunun çok daha azıyla karşılaştı ve eskilerin deyimiyle yani çarşafa dolaştı desek herhalde doğrudur. Ve onlar Türkler bu işi iyi başardı falan gibi görüşler beyan ettiler. Evet. Neticede bu çok zor bir durum ama tabii hukuksal bir takım haklar var, sorunlar var, kalanlar var. Bir de çok sorulan belki daha önce bu programda bahsi geçmiştir ama sınırı geçmenin yasal olarak bir cezası vardır bildiğimiz kadarıyla hiçbir izne bağlı olmaksızın. Mülteci olarak da geçmenin bir hukuki yaptırımı?
Hayır.
Yok. Yok. Evet. Hep soruluyor
geçemezsiniz.
Çünkü
hep soruluyor. Savaş başlamış veyahut da hükümetiniz şey sizin haklarınızı ciddi bir şekilde ihlal ediyor. Gidip o ülkeden pasaport alıp vize alıp gelemezsiniz.
Yapamazsınız.
Kaçıyorsunuz. Dolayısıyla
yaşama hakkınız
bir
var.
Yavaş bir şey söylemek zorundayım.
Bu arada çok özür dilerim. Son 1,5 dakika, 2 dakikaya girdik. Evet.
Biz bu mülteci kavramını bence biraz daha dikkatli de kullanalım. Çünkü aslında o statü verip Avrupa'da sığınmacılar bunlar. Çünkü
mülteci farklı bir şey.
Mülteci
doğru.
Farklı bir olay. Hani şey. Hukuki anlamda. Yoksa genelde biz mülteci doğru. diyoruz ama onu da biraz ayırmak lazım gibime geliyor.
Bu sempozyumda bu konu da konuşuldu. Mesela yeni kanunun ortaya koyduğu 4-5 tane uluslararası koruma şekli var. O da kafaları karıştırıyor ama genel uluslararası şeyde entelektüel çevrede kabul edilen şu. Sizi mülteci veyahut da başka bir statüye vermek bir ilan edici bir hareket. Deklare ediyorsunuz. Hı-hı. Ama sizi mülteci yapan, sizi ülkenizden kaçıran koşullar.
O doğru tabii
bu açıdan baktığımızda tabii mülteciler. Dolayısıyla tabii kavramlar karışıyor. Bence yani bu insanlar canlarını kurtarmak için kaçıyorlar. Mülteciler. Onlara bu Sayın Hocam'ın söylediği gibi belli bir Hani Almanya şey yapıyor. İleri olmak, geri olmak. Aslında Türkiye tabii büyük bir fedakarlıkla kapılarını açtı. 2 milyon insanı aldı. Onda hiçbir tartışma yok. Avrupa ve dünya bunu takdir ediyor. Ama ondan sonra ne yapılacağı konusunda artık kim, yani birbirimizi suçlamak değil.
Değil ama yönlendirici ortak, olmalıyız tabii, biraz. Ortak, onu kastettim.
İnsan hakları çerçevesinde sorun çözümler aranması lazım.
Kalan konuları ve gelişmeleri bundan sonra yapılacak programlarda bol bol ele alacağız. Durumunu gösteriyor. Biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi bölümünden değerli hocamız Mehmet Okyavuz'la birlikte size çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok
dolayısıyla
teşekkür ederim.
Konuğumuz bugün, size konuğumuz demiyoruz Sayın Okyavuz. Çünkü programın evet, daimi artık temsilcilerinden biri haline geldiniz.
Bazen o statü bana veriliyor. Ya da o statüyü bazen alıyorum.
İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Sayın Metin Çorabatır'a programımıza vakit ayırdı ve lütfedip geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de Göç ve İltica programı bugün de burada sona eriyor. Program yapımcımız Kadriye Şenel, kumanda masasında Cihan Aydoğan ve ben Deniz Cem Kürçak huzurlarınızdan sevgi saygıyla ayrılıyoruz. Hoşçakalın efendim.
Türkiye'de göç ve iltica.